Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
Elhamdülillah diyeceğim ama hüzünlüyüz, üzüntülüyüz, üzgünüz. Yani dünya el birliği etmiş, Müslüman'ın kanını oluk oluk akıtıyor. Müslümanların içinden çıkan değerli insanları teker teker avlıyor ve biz hiçbir şey yapmadan seyrediyoruz. Dolayısıyla Allah şehitlere rahmet eylesin.
Bugün
mübarek eylesin.
Milli yas ilan edildi bir günlük.
Evet. Yani İsmail Haniye gerçekten duruşuyla, özellikle o çocukların şehit olduğu haber geldiğindeki o duruşu hala gözümün önünden gitmez. Geçenlerde arkadaşlar bir vesileyle Türkiye'ye geldiğinde kendisine çocuklarından dolayı taziyede bulunalım istedik. Taziye olmaz dedi. Şehidin ancak şey olur, tebriği olur demiş. Yani böyle bir insanın,
evet,
kendisi de aynı minvalde, aynı samimiyetle Rabbine yürüdü. Allah makamını âli eylesin.
Amin.
Allah bize de akıl, dirayet, sabır. Yani bu yaşadığımızdan ders çıkarmayı, gerçek anlamda ders çıkarmayı nasip etsin diyorum. Evet, buyurunuz, evet. Ekonomiyle alakalı ne söyleyeceksiniz?
Tabii buradaki ekonomik uzantıları
yani.
Şimdi İran'ın işte İsrail'e yönelik bir cevabının olacağı en üst seviyede söylendi. İşte şey tarafında, siyaset tarafında intikam bayrağı asılmış Kum kentinde bir camiye. Şimdi bir taraftan coğrafya olarak baktığımız zaman Yemen var, İran ekseninde hareket eden. İşte şey var, Suriye'de, Irak'ta ve Lübnan'da çeşitli gruplar var, Hizbullah var. Buradaki nasıl bir cevap verecek diye baktığımız zaman ekonomik boyutları açısından en azından halen etkileri devam eden Kızıldeniz'deki Husilerin gemilere müdahalesi hala devam ediyor. Bunlar artar mı? Ne olur? Nereye kadar gider? Yani bunların jeopolitik olarak ekonomiyi de doğrudan etkileyeceği aşikar. Petrol fiyatları üzerine artma şeyi vardı, etkisi konuşuluyordu. Ancak orada bir artış söz konusu olmadı. OPEC artı ülkeler mevcut arzı kısıtlayan politikalarını devam etme yönünde kararlılıklarını pekiştirdiler. Yine ülkemiz açısından bakıldığı zaman Instagram'ı belki konuşmakta yarar var.
Evet.
Instagram'a kısıtlama getirildi. Instagram, Facebook, Twitter, bunlar sosyal medya mecraları. Ancak artık buranın bunların da ticari boyutlar var. Mesela Instagram ve Facebook özelinde bakarsak Türkiye'de birçok sektör buralardaki tanıtım ve reklamlar üzerine
doğrudan
oturmuş
satış da yapılıyor.
Doğrudan satış ekonomi var. Yani Instagram'ı kapattığınız zaman o şirketler iş yapamaz %80-90 oranında diyebiliriz.
Yani şimdi oradan
bu gerçeklikleri de dikkate alalım diye söylüyorum.
Yani şimdi geçmişte hatırlarsanız özellikle bu İsrail ile ilişkiler konusunda başlangıçta yani ticaret yapılabilir. Yani bu anlamda insanlar yani silah satmamak kaydıyla doğrudan Gazze'ye uygulanacak şeyler, öyle bir yaklaşım oldu. Daha sonra ne oldu? Tamamen ticaretin yasaklanmasına geldi. Yani burada biraz her şey birbirine karışmış durumda. Yani bu kadar net çizgilerle söylemek çok zor. Bir taraftan tabii mesela bu cümleyi kuruyorsunuz. Siz diyorsunuz ki evet, bu mecralar ticaretin mecrası olmuş. Ticaretin
evet,
hızla döndüğü, tanıtıldığı, döndüğü alan olmuş. Dolayısıyla buraya bir yasak getirdiğinizde diye cümleye başladığınızda bir o kadar da ya siz hiç mi milli manevi ya da eylem anlamında herhangi bir duruş sergilemeyeceksiniz gibi hemen bir tepkiler,
evet,
geliyor. Dolayısıyla yani burada mutlak doğru yok. Kendi içerisinde doğru bir duruş sergilenmesi icap ediyor.
Evet.
Çünkü
yanlış demiyorum elbette. Yani
çünkü burada mesela çok sayıdaki arkadaşımız özellikle bu şehit İsmail Haniye'nin haberi geldikten sonra yapmış oldukları paylaşımları Facebook'ta, Instagram'da kabul etmemiş. Ki bu Instagram'la alakalı olan da Cumhurbaşkanı,
evet,
iletişim başkanlığını yapan Fahrettin Altun'un paylaşımlarının yayınlanmaması üzerine bir anlamlı tepki olarak geliyor. Dolayısıyla bizim alternatif olarak bir şeyler geliştiriyor olmamız icap eder. Çin'de mesela özellikle bu WhatsApp benzeri uygulamalara karşı kendilerinin geliştirdikleri WeChat şu an her türlü uygulamaya, bankacılık uygulaması da dahil olmak üzere birçok alanda geldi. Türkiye'de de bir ara WeChat kullanıldı ama öyle ya da böyle bir şekilde önüne geçilerek WeChat'in kullanılması engellenmiş oldu. Dolayısıyla sizin yani sadece var olanı protesto ederek bir duruş sergilememiz mümkün değil. Hatırlarsanız kredi kartlarıyla alakalı bir dönemde uluslararası iki tane markaya karşı olarak yerli marka üretilir mi üretilmez mi diye gayet de güzel üretildi. İçerideki evet, bütün alışverişleri
söyleyelim.
Troy kart üretildi. Ve içerideki alışverişin yani %90'ı neredeyse yani en azından ben kendi halimde benimki %100 tamamen o şey üzerinden dönüyor. Niye? Yani gerek yok. Yani eğer yurt dışına çıkacak olursam tamam uluslararası bir markayı kullanabilirim. Ama içerideyken ben niye bütün alışverişimin üzerinden o firmalara bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak bir para kazandırmaya çalışayım ki? Bu bilince ihtiyacımız var. Yani kendi içimizde yapabileceklerimizle alakalı gelişmeye, geliştirmeye ihtiyacımız var. Yoksa evet tamam yani yaptıkları hareketi göz ardı etmeyelim, bir duruş sergileyelim. Yasaksa yasak, kapatmaysa kapatma, biz de bir şey yapalım. Ama ve lakin alternatiflerini düşünerek. Dolayısıyla olaya bu şekilde bakmanın doğru olacağını düşünüyorum. Biraz yani tepkisel yaklaştığımızda bazı şeyler gözden kaçıyor. Onları gözden kaçınca da bu sefer sağlıklı düşünemiyoruz.
Şimdi şunu da ifade etmekte yarar var. Instagram üzerinden ticareti söyledik. 85 milyonluk nüfusumuz da dünyada en fazla Instagram, Facebook bu mecraları evet, kullanan bir ülkeyiz. Dolayısıyla onlara da çok ciddi şey sağlıyoruz. Reklam geliri sağlıyoruz. Yani onlar açısından da bu engellemenin onlara acıtacak, incitecek bir maliyeti olduğunu vurgulamak isterim.
Yani orada ona katılıyorum yani. Onların canı da yanıyor. Yani bir taraftan siz diyorsunuz onun üzerinden dönen ticaret inkıtaya uğruyor. Öbür taraftan bu insanlar gelirlerinden mahrum kaldıkları için onlar da canı yanacaklar. Yani yapmış olduklarından etkilenecek. Fakat arkada o kadar büyük bir sermaye var ki. Yani hatırlayın ya bu şirketlerin işte ilk Facebook halka arz olduğunda ya da WhatsApp'ı Facebook satın aldığında yani 40-50 kişinin çalıştığı bir şirketi 18 milyar dolara satın almıştı. Yani rakamlar inanılmaz evet. Büyük. Yani sizin burada konuşmuş olduğunuz rakamların çok fazlası oradaki o borsa hareketleriyle şirket değerlemeleriyle farklı bir şekilde elde edilebiliyor. Ama duruş sergilenmesin mi? Kesinlikle bir duruş sergilensin. Kesinlikle o şeye duruşa ihtiyaç var.
Bu arada Instagram'la ilgili dolandırıcılık tarafı var. Onu da geri gelmişken söz etmekte yarar var. Özellikle bu mecralarda meşhur hocaların, profesörlerin
şirket
görüntüsünü, şirket sahiplerini ve şeyle yapay zeka ile konuşturarak isim değiştirerek veya değiştirmeden belli ürünleri, sahte ürünleri satmaya çalışıyorlar.
8 bin lira yatırın ayda 100 bin lira kazanın gibi şeyler var. Hem evet, böyle meşhur evet, isimler, meşhur evet. Şirket sahiplerinin.
Dolayısıyla bu bir dolandırıcılıktır bu tür şeyler. Kesinlikle onlara müdahale kalmasın.
Dahil olmamak için.
Müdahil olmasınlar. Ve bunları önlemek de yurt dışındaki bir şirket için içeride alacağınız tedbirlerle hızlı hareket etmek mümkün değil. Bir de noktada Atalan Üsküdar'ı geçiyor maalesef.
Şimdi bu arada benim internetim çöktü muhtemelen sizinki de çöktü. Yani burada bir bağlama sıkıntı yaşıyoruz. İnternetten bahsederken şey oluyor. Neyse notlarımızın üzerine gidelim. Şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde baktığımızda yani özellikle Türkiye'de şu an en çok tartışılan mevzu ne? Düşük kur, yüksek faiz, yabancılar için oluşturulan bir piyasa paralarını getirip hızlı para diye tabir edilen yöntemle gelen fast money içeriye geliyor. Ayda %4'ünü 5'ini kazanıyor ve hızla çıkıyor. Bunu nerede gördük? Özellikle bu hafta içerisinde geçen hafta borsaya giriş vardı. Bu hafta çıkış var. Tahvile giriş devam ediyor. Çünkü tahvilin net aylık getirisi %4'ler, %5'ler yani şeye göre para piyasasının diğer ürünleriyle beraber değerlendirdiğimizde kur da neredeyse yani sabit hale gelmiş vaziyette. Yani 32-33'ler seviyesinde kurumuz artık demirlemiş durumda. Buradaki temel eleştiri Hazine Mali Bakanı Mehmet Şimşek'e yapılan eleştiri servet transferi oluyor. Bizim üzerimizden insanlar sıcak parayla bir faydaları yok, zararları var. Kaynaklarımız dışarıya gidiyor. Dolayısıyla bunun önüne niye geçilmiyor? Önce ihracatçılar bağlıyor. Kurun önü açılsın, rahatlayalım. Bugüne kadar kurla alakalı söylediklerimizde en temel unsurlardan bir tanesi neydi? Özellikle bu kur korumalı mevduat mevzuydu. Burada böyle bir sıkışmışlık vardı. Ama yapılan düzenlemelerde şunu gördük. Kur korumalı mevduatla beraber, ya daha doğrusu miktarının azaltılması için her türlü sterilizasyon, başka isimler, vergiyle alakalı bir sürü yeni yükümlülüklerin getirilmesi, avantajların kaldırılması gibi hususlar işleniyor.
Evet, kur korumalı mevduata ilişkin bir bilgi aktarayım bu arada. Azalmaya devam ediyor. Şimdi oranı TL oranına baktığımız zaman %46,8'e gelmiş durumda ve tüm mevduat içerisindeki toplam mevduatta da %35'e gelmiş durumda. Azalarak devam ediyor. Kur korumalı mevduatın bitirilmesi noktasında atılan adımlar var. En son stopajlarla ilgili, ya bir yıldan kısa vadeli mevduatlara yüzde getirilerine %7,5 civarında bir stopaj geldi. Bir yıla %5 olarak geldi. Dolayısıyla bu daha önceki şeyleri de minimize edecek şekilde hareket ediliyor. Tabii bunun bir maliyeti var. Eğer riski de var. Risklerinden bir tanesi de döviz kurunda ilerleme olursa orada yaşanacak bir risk olduğunu da vurgulamak lazım. Yani mevduatın kurs seviyesinin buralarda olmasının özellikle Merkez Bankası karşılayacağı için maliyeti, ona yönelik bir desteği söz konusu. Ama artık buradaki vadeleri gelen mevduatta tekrar açılmıyor. Diğer borsa, Türk lira mevduat veya diğer şeylere, alanlara kayıyor. Bu arada bu carry trade dediğimiz yaklaşımda özellikle yurt dışından da bahsetmekte yarar var. Japon Merkez Bankası 15 baz puanlık faiz artırımıyla beraber özellikle borsasında %4-5-6 gibi çok ciddi kayıplar gündeme geldi. Ve orada da bunun da çevre ülkelere de sonuçları var. Özellikle bize yönelik faiz beklentisiyle hareket eden kaynaklara ilişkin. Bu konuda yorum yapmak ister misiniz?
Şimdi o konuda yorum yapayım.
Buradan yani hareketle şimdi Japonya ayrı duruyor. Diğer tüm dünya ülkelerinde de, özellikle gelişmiş ülkelerde de faizin indirilme süreci var. Japonya biraz aykırı hareket etti. Tüm dünya
Japonya
ekonomileri çerçevesinde
10-15 yıldır aykırı hareket ediyordu. Uzun süre ekonomisinde resesyon yaşadığı için ekonomi canlandıracak hususlarda, enflasyon da olsa yeter ki ekonomi canlansın. Ne enflasyon oldu, eksi enflasyon olduğu dönemde tasarrufun çok üst seviyede olduğu, ekonominin yavaşladığı bir dönemi yaşadı Japonya. Onun için onu ayrı değerlendirmek gerekir. Burada Avrupa malumunuz bundan bir önceki ay faiz indirimine gitti. İlk faiz indirimini Avrupa Merkez Bankası yaptı. Dün de İngiltere Merkez Bankası küçük de olsa bir indirim yaparak tarihi zirvenin altına indirmiş oldu faiz oranlarını. Burada ülkeler ne yapmaya çalışıyor sorusunun cevabı, daha önceden enflasyonla mücadele kapsamında faiz arttırarak, biz biraz gecikmeli intibak ettik o sürece, faiz arttırarak enflasyonun düşmesi sağlama konusunda adımlar atıldı. Burada mesafe kat edildi mi? Evet. Bütün ülkelerde mesafe kat edildi. En önemlisi de Amerika'da çok ciddi oranlardı. Yani 3'ler seviyesine geldi. Bir ara 9'lar seviyesinde olan enflasyon oranı 3'lere kadar indi. Şimdi bu zaman içerisinde, özellikle önümüzdeki dönemde Türkiye için de çok sık sık konuşulan başlıklardan bir tanesi, faiz indirimi ne zaman başlayacak? Yani Eylül mü, Ekim mi, daha sonrası mı? Burada geçen haftada bahsetmiştik. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın açıklamasında, yani enflasyonda belirgin, görülür bir düzeltme olmadığı sürece biz bu uygulamış olduğumuz politikayı devam ettireceğiz ifadesi geldi. Zaten bugünlerde en fazla tartışılan mevzulardan bir tanesi, hani baz etkisiyle çok net düşecek denilen enflasyonun Temmuz sonu, yani önümüzdeki pazartesi günü yapılacak olan açıklamada çok beklendiği gibi gelmeyeceği, yani 1-1,5'lar seviyesinde beklenen enflasyonun 3'ün üzerinde olacağı gibi İTO gibi diğer enflasyonla alakalı, özellikle İstanbul'un enflasyonuyla alakalı rapor yayınlayan kuruluşlara bakıldığında o biraz gecikmeli gelecek. Bugün de asıl bir, şu an hangi uluslararası yatırım bankasıydı onu çok hatırlamıyorum ama bir tanesinden şöyle bir açıklama vardı. Türkiye'ye ikinci bir hızlı para akımı gelecek. Enflasyonun düştüğü, yıllık bazda değil, aylık bazda enflasyonun düştüğü görüldüğü andan itibaren Türkiye'ye şu an hali hazırdaki mevcudun fırsat sağladığı düşüncesiyle tekrar yeni bir şey geleceği, sıcak para akımının olacağına dair bir ifade var. Onu birlikte değerlendirdiğimizde, yani önümüzdeki dönemden çok konuşacağımız konu faiz indirimi, enflasyonun düşüp düşmediği ile alakalı beklentiler ki yani orada pek piyasa ikna olmuyor niyeyse. O yüzden fiyatlara yansıyan tutarlara baktığımızda da yani insanlar henüz daha enflasyonun düşeceğine, fiyatlar genel seviyesindeki azalışa inanmadıkları için en ufak bir maliyet artışında işte elektriğe gelen zamları olduğu gibi yansıtarak, başka hususlarda gelen zamları olduğu
doğal
gibi yansıtarak.
Doğalgaz zammı geldi. O da 38, yani Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi %38. Dolayısıyla sanki onu teyit eder bir şekilde hareket ediliyor zamların belirlenmesinde. Bu arada enflasyonla ilgili beklentilerden belki söz etmekte yarar var. Hane halkı %72 ile bekliyor. %72. Reel sektör 55 ve piyasa katılımcıları %30. Şimdi ekonomistlerden bir tanesi geçen yıl aynı döneme ilişkin ki şeylere kıyaslamış tahminleri. En doğru tahmini hane halkının yaptığı ortaya çıktı diyor. Dolayısıyla burada biraz da kalabalıkların bilgeliği kanunu çalıştı diye düşünebiliriz. Onu dikkate almakta yarar var. Diğer bir ifadeyle enflasyonu gerçekten sonuna kadar hisseden kimselerin beklentisini de yabana atmamak gerekir.
Evet.
Enflasyon konusunda...
Yani siz de o fikirde misiniz? Yani %70'ler seviyesinde mi?
Yok.
Merkez Bankası'nın öngördüğü 38-42 bandı nereye gidecek?
Evet, yani o banta inecek tabii. Bu şey de gösteriyor yani tüketici güven endeksi, buna yönelik şeylere baktığımızda da. Ama Temmuz enflasyonu daha önceki Merkez Bankası'nın ve bakanın açıklamalar arasında Temmuz'un biraz sıcak geçeceği enflasyon konusunda ifadeleri vardı. Bu şeye de yansımış durumda, İstanbul enflasyonuna da. Bakalım pazartesi enflasyonu, TÜİK'in enflasyonunu da göreceğiz. Bir önceki enflasyon büyük tartışmalar getirmişti açıklanmasını takip eden Temmuz'un ilk haftasında. Bakalım bu şeyde nasıl olacak, onu da pazartesi göreceğiz.
Şimdi burada enflasyonla alakalı belirtilmesi gereken hususlardan bir tanesi şu. Yani herkesin tartıştığı, enflasyonun net düşebilmesi için ekonominin yavaşlaması gerekiyor. Hatta kısmen resesyona girmesi gerekiyor. Yani talebin en dip seviyede olacağı, arzın ona göre kendini ayarlayacağı, fiyatların talep düşük olduğu için yukarı gitmeyeceği bir öngörü var. Bunun işaretleri var mı diye baktığımızda evet, bunun işaretleri var. Beyaz eşya da var. Tüketici güven endeksi onu söylüyor işte. Otomotiv satışlarında var. Ev satışlarında var. Yani şu an insanlar açıkçası fiyatları yukarı gidecek, maliyetler artsa dahi fiyatları yukarı gidecek talebi pek göstermiyorlar. Eskiden bitmek tükenmek bilmeyen bir kaynak vardı. Yani insanlar bir şekilde o kaynağı buluyordu. Şimdi onu da anladığım kadarıyla sonuna gelindi. Çünkü baktığımızda özellikle beyaz eşya bu anlamda önemli bir göstergedir. Bir de düğün mevsimi olması sebebiyle beyaz eşya satışlarındaki yaklaşık %20'ye yakın geri çekilme, mevsimsel konjonktürel olarak iyi satışın olması gerektiği bir dönemde bu şekildeki bir geri çekilme, insanların özellikle satın alma gücünün azalmasıyla ve fiyatların bir şekilde aşağı geleceğiyle alakalı biraz talebi ötelemek gibi bir düşünce var. Şimdi bu talebin ötelenmesi beyaz eşyada, otomotivde, diğer işte elektronik eşyalardaki fiyatları belki aşağı çeker. Fakat gayrimenkulle alakalı şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Her gün neredeyse o çıktı, arz problemi gündem olmaya başladı. Yani şu an insanlar yüksek fiyatlı olmasına rağmen kiralık ev bulamıyorlar.
Evet.
Evini satamıyorlar. Alanlar yok. Ya böyle enteresan bir kilitlenmişliğe gelmiş durumdayız. Yani bu öngörülen bir şey miydi? Evet.
Üretim tarafı iyi gitmiyor.
Üretim tarafında hiç proje yok. Arsa yok bir kere. Arsa olmadığı için bütün müteahhitlik firmaları tamamen kentsel dönüşümlere kilitlenmiş vaziyette. Ya da işte kat karşılığı mevcut dairelerin, yani o da kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilebilir. O şekilde yapmaya çalışıyorlar. Fakat orada da istenilen arsa üretilmiyor. İstenilen büyüklükte proje üretilemiyor. Zaten projenin önemli bir kısmı kat maliklerine ya da arsa sahiplerine gidiyor. Dolayısıyla yani yeni talebi karşılayacak bir arz orada oluşmuyor. Fiyatlar bir taraftan aşağı çekerken öbür taraftan da böyle bir gündemimiz var. Yani bir müddet sonra da bu talebin getirdiği, hatta geçenlerde zannedersem bu gayrimenkul yatırım ortaklıkları ya da onunla bağlantılı bir kişinin televizyondaki röportajında şöyle bir ifade vardı. Evet, faiz oranları aşağı gelecek, 1'e gelecek ama ev fiyatları o tarih geldiğinde 2'ye katlayacak. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Biz bunu 90'lı yıllardan, 2000'li yıllardan çok net hatırlıyoruz. Yani finansman maliyetinin dip yaptığı yerlerde gayrimenkul fiyatlarında bir
GEO'lara %10 vergi geldi, evet, biliyorsunuz.
Geldi.
Onun da etkisinin negatif olacağını söyleyebilir miyiz?
Talep varsa olabilir. Talep yoksa ne?
Talep olacak? Yoksa yok diyorsunuz.
Yani ben şaşırdım, alan varsa, ama bizde sistem öyle çalışmıyor. Genellikle herkes borçla döndürdüğü için yapıyor. Yani onun karlılığı azaltarak, kardan yiyerek ya da en azından şu olacaktır. En bildik marka projelerde bile bunu bir kendi şahsi görüşüm, bir yatırım stratejisi olarak dedi. En büyük marka projelerinde bile pazarlık yapmadan liste fiyat üzerinden yürümenin doğru olmadığı kanaatindeyim eğer alıcıysanız. Orada bile yani istisnalar muhakkak vardır ama orada bile pazarlıkla liste fiyatlarının altında bir şeyler yakalama şansı var.
Evet. Reel ekonomi tarafına bakacak olursak imalat PMI'larında düşüş söz konusu. Banka kredilerinde yine ticari kredilerinde aşağı doğru gerileme var. Yine reel ekonomi açısından şeyden de bahsetmekte yarar var. Konkordatolardan. Geçtiğimiz ay itibariyle konkordatolarda sayı bir önceki ay 206 civarındayken, toplamını söylüyorum, geçici mühlet, kesin mühlet hepsini toplam olarak 206'dan bu ay itibariyle 322'ye çıkmış durumda. Yılbaşından itibaren baktığımızda da ilk 7 ay geçen yılın seviyesinin üzerinde, 2023'ü 1516 ile kapatmışız. Tabi burada Kongordotu'ya toplam rakamlara ilişkin henüz bir istatistik yok elimizde. Gerçi Kongordotu rakamlarının da ciddi incelemeye tabi tutulması lazım. Gerçek borcun ortaya konulması için. Çünkü oralarda da maalesef hukuki bir takım manipülasyonların yapıldığı bir alan olduğunu da söylemekte yarar var. Dolayısıyla reel ekonomide neler oluyor, ne bekliyor? İhracat ve cari açıkla ilgili bilgileri de verelim mi? Birlikte
verelim. Temmuz ayı itibariyle ihracatta bir rekor kırıldı.
Evet, rekor kırıldı.
Yani onu zikretmekte fayda var.
Turizm gelirinde de gelir rekoru var.
O da cari sayısında zaten.
Ama şöyle bir enteresanlık var. Bakıldığı zaman turizm tarafında yakınmalar söz konusuydu. Hatta birebir otel sahipleriyle falan konuştuğumuzda geçen yıl özellikle Avrupa Kupa maçları nedeniyle turist sayısında, hatta şeye de gurbetçilerin Türkiye'ye gelişi de dahil, ciddi azalmaların olduğu söyleniyordu. Ama şey sonuçları 6. ay itibariyle açıklanan sonuçlarda da iyi bir süreçte olunduğu söyleniyor. 7. ay devri açıklandığı zaman bakalım ne olacağını da göreceğiz.
Önce ihracattan biraz bahsedeyim. İhracat %13.8 artışla $22.5 milyar ulaşmış. Dolayısıyla bu önemli bir rekor seviyede yapılan bir şey. Ocak-Temmuz döneminde toplam 148.8 milyar dolarlık bir ihracat var. Şimdi burada baktığımızda toplamda da 12 aylık yani Temmuz'dan Temmuz'a baktığımızda da 261 milyar dolarlık. Burada ihracatla alakalı hedefte katma değer nispeten düşük olsa dahi, çünkü orada kilogram başına ihracat rakamları geçen hafta bir istatistik yayınlanmıştı. Yani biz artık katma değerli ürün satma konusunda gerçekten zorlanır hale geldik. Halbuki bir taraftan savunma sanayi, yazılım teknolojileri vesaire katma değeri yüksek olan ürünleri satıyoruz ama bir taraftan da anladığım kadarıyla yükte ağır, pahada düşük olan, katma değeri düşük olan ürünleri satma konusunda da bizim hala o yani bu bölgenin üretim üssü, ucuz üretim üssü olma noktasında görüntümüz devam ediyor. Şimdi buradan hareketle ihracatın ve cari dengenin lehimiz olduğu bir dönemde olay yine dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Yine enflasyona dayanıyor. Yani enflasyonla alakalı mesafeyi kat etmediğimiz sürece şu an iyi görünen bazı şeylerin uzun vadede iyi olmayacağına dair sinyaller var. Bunu nereden çıkarıyoruz? Özellikle imalat sanayinde, yani bizim yıllarca ekonomimizi sırtlanmış götüren tekstil içerisinde konfeksiyon. Yani neredeyse ben her gün birkaç tane firmanın belli bölgelerdeki atölyelerini kapattığı haberini duyuyorum. Yani işte Samsun'da atölyesi varmış, daha sabahleyin gelirken konuştuğumuz bir arkadaş. 300 kişinin çalıştığı atölyeyi kapattık. Sadece merkezde 40-50 kişiyle şey yapıyoruz. Yani biz de sağa sola fason ürettiriyoruz. Kendimiz üretimimiz yok. Daha önceki bağlantılarımızı, kaliteyi biz garanti ederek, üretimi yaptırarak ayakta kalmaya çalışıyoruz gibi yorumları duyuyorsunuz. Şimdi buradan baktığımızda evet, yani işleri uluslararası entegrasyonundan dolayı iyi olan şirketler var bir taraftan. Öbür taraftan da yine içerideki ve dışarıdan gelecek olan rekabetten dolayı bir anlamda can çekişen firmalar var. İkisinin de bir arada olduğu dönemdeyiz. Ve yüksek enflasyon, yüksek faizden dolayı kaynağa ulaşım maliyetli olduğu için bu biraz daha devam edecek gözüküyor. Az önce söylemiş olduğunuz Konkordato girişimlerinden de belli bu.
Tabii özellikle üretimle Anadolu'ya kaydırmıştı birçok firma, özellikle tekstil tarafında. Maalesef oralarda tesisler üretim kapatıldığı zaman oradaki çalışan insanların alternatif iş bulması da çok zor.
Evet.
Yani o bölgelerin, yörelerin ekonomisini doğrudan olumsuz etkileyecek bir gelişme olduğunu da maalesef görmemiz lazım.
Ya orada işte bir taraftan Mısır'a iş kaybediyoruz. Öbür taraftan işte Bangladeş, Vietnam, Uzak Doğu. Bunlar zaten bir şekilde rakibimizdi. Yakın coğrafyamızda işte Kuzey Afrika'nın her tarafı, Mısır'ından tutun Cezayir, Fas'a kadar her tarafta. İş adamları açısından şöyle bir avantaj var yani. Zaten hepsi avcı konumunda. Yani hani avcılık, toplayıcılık devam ediyor mu diye baktığınızda, iş adamlarını avcıya benzetecek olursak, yani kendilerinin avlanabilecekleri yine av sahalarını geliştirirler, inşa ederler. Asıl sizin o söylemiş olduğunuz şey, lokal bazda belli bir sektörde üretime alışmış olan insanların başka bir sektör adaptasyonunda da zorlanmalar var. Malumunuz biz işte Orta Anadolu'da farklı şehirlerde işimiz var. Aksaray'da biliyorsunuz bir tarafta demir çelik ile alakalı, demir işleme ile alakalı, çelik işleme ile alakalı işte silolar, başka şeyler işte
tarıma dayalı
alet edevatlar,
lidaşlar var.
Ondan sonra işte otomobilde uluslararası işte kamyon, otobüs üreten firmaların orada yerleri var. Mesela son dönemde bizim de bir şekilde bağlantı olduğumuz plastik sektörüyle alakalı çalışacak adam bulamıyorsunuz.
Evet.
Bırak onu, meslek liselerinde plastikle alakalı elemanlar konusunda, gerçi orada Milli Eğitim Bakanlığı bir tarz değişikliğine gidiyor. Talep ettiğinizde yani talep eden firmaya envai çeşit sponsorluk maliyetleri çıkıyor. Yani o şehrin ekonomisine katkı sağlayacak olan şirket yetişmiş eleman oluşturma noktasında okullarla görüştüğünde, yani bizim böyle bir şeyimiz yok, oluşabilmesi için sizin şu kadarlık bağış yapmanız gerekir diye bir geri dönüş oluyor. O işi planlaması gereken şirketler değil, o işi planlaması gereken ve uygulaması gereken devlet.
Devlet.
Devlet de bir şeyler yapıyor bu anlamda ama vakti zamanında şu imam hatipleri yok edeceğiz diye meslek liselerinin, evet, katledilmesi ve her şehir üniversite açılmasının meyvelerini şu an böyle acı bir şekilde topluyoruz maalesef.
Dün akşam bir üniversitenin işletme fakültesine dışarıdan reel sektörü bilen biri olarak danışman üyetiyle destek veriyorum derslerin planlanması, ders içeriklerinin planlanmasıyla ilgili bir vakıf üniversitesi yine ilgili bölüm başkanıyla bir toplantı yaptık. Sorun şu, istihdam edilebilir bir öğrenciyi nasıl mezun ederiz? Bununla ilgili yine onlara gayri ihtiyari söylediğim şey, özellikle dijital tarafta faaliyet gösteren bir takım firmalar var. İsimlerini burada marka şeyi olduğu için söylemek zor. Onlarla işbirliğine gidip onların ihtiyacı olan insanları yetiştirme, onların paket programlarına aşinalık sağlamalarına yönelik öneriler de bulundum. Yani şimdi değerlendirdiğim zaman kurduğum cümlelerin çoğu reel sektörde nasıl bir öğrenci gelirse onu kolaylıkla istihdam edebilirler. Tabii oradaki genel bir yakınma var. Bunu da aşmakta yarar var. İşte adı Z kuşağı denen, işte yeni gençler şunu istiyor, yeni gençler böyle yapıyor diye eleştirel bir yaklaşım var. Ona şunu dedim, tamam ama bunlar içerisinde siz yatırım yapmaya değer öğrencileri tespit edebilir, onlara yatırım yaparsanız onlar zaten bir noktaya alıp götürecektir. Bilmiyorum, eğitim tarafında da böyle bir ihtiyaç var.
Evet, eğitim tarafında ona fazlasıyla ihtiyaç var. Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir yöntem uyguluyor. Eskiden bu çıraklık eğitim merkezleri dediğimiz şeyleri şirketlerin bünyesinde, yani bir taraftan eğitim aldırırken öbür taraftan da şirketlerin bu anlamda bir hem staj yeri, hem uygulama yeri, hem okul gibi değerlendirmesi, onunla alakalı farklı uygulamalar var. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu konuyla alakalı genel müdürün bir defasında gelip bizim üyesi olduğumuz dernekte ciddi bir sunum yaptılar. Bu işin de peşinde duruyorlar. Fakat bunun sanayiciler tarafından algılanması ve kısa sürede derdimize dermandır demeleri için biraz daha konuşmaya ihtiyaç var taraflar arasındaki, bizim gözlemlediğimiz başlık olarak. Devam edelim. Şimdi piyasalara biraz isterseniz girelim. Yani az önce uygulanan para politikasından dolayı kurların sabitlediğini, borsanın da yabancılar geliyor ya da gidiyor diye biraz heyecanlanıp ondan sonra yani sert hareketlerin olduğu günleri yaşıyoruz. Yani günlük bazda baktığınızda eskiden haftalık bazda %3-5 yaşanırken bazen günlük %3'lük düşüşler ya da %3'lük yükselişler olabiliyor. Özellikle jeopolitik gelişmelere bağlı olarak çok duyarlı hale geldi. Yani dünyanın bir savaş beklentisi var mı sorusunun cevabını hemen dönüp nereye bakıyorduk? Altın fiyatlarına bakıyoruz. Altın 2462 dolar seviyesinde, yani 2450'nin üzerinde bir yere oturdu. Demek ki gerginlik devam ediyor. Buna benzer başka göstergeler var. O göstergeler bu kadar belirgin olmamakla beraber uluslararası konjonktürdeki gelişmeler, muhtemel gelişmelerin gördüğümüz kadarıyla piyasalara yansıması olacak. Yani sert hareketlerin olduğu bir dönemde bilançolar geldikçe şunu gördük. Birçok bilanço beklenenden kötü gelmeye başladı. Yani enflasyonla beraber para kazanma, enflasyonun sağlamış olduğu avantajın bilançolarda bir şekilde terse döndüğünü görüyoruz, okuyoruz, duyuyoruz. Hem içeride hem dışarıda. Siz ne diyorsunuz bu konuyla?
Şu var, zaten konkordatolarla birlikte baktığımız zaman şu anki 50'nin üzerinde 60 ortalama seviyede kredi maliyeti olduğu bir ortamda siz ne üreteceksiniz de bunu finansman maliyetini ödeyeceksiniz ve bir de para kazanacaksınız.
Ayakta kalacaksınız. Eğer
ayakta kalacaksınız, İşletme sermayeniz yeterli değilse bu mümkün değil. Tabii bir tarafta da şu var. Daha önce piyasanın birbirine açtığı bir kredi var. Bu kredi işlerin iyi olduğu zaman da uzar. Böyle dönemlerde de kısalır. Siz bankadan ihtiyacınız olduğu krediyi sağlayamıyorsunuz. Tedarikçiniz de size çok fazla bir şey vermiyor. Hatta
aynı pozisyonda.
Yani tabir caizse al gülüm ver gülüm gibi bir noktada, yani peşin satmaya odaklanıyor. Tabii doğal olarak da firmalar kendilerini koruma derdinde. Bu sürecin işte enflasyonun belli bir noktaya getirilmesi halinde artık faiz indirimlerinin konuşulacağı bir sürece girmeyi bekleyeceğiz. Yani şu anda Ağustos'tayız sanıyorum. Yıl sonunda bir kademe faiz indirimi olursa bunun bir moral motivasyon etkisi de olacaktır. Ama şu da var, böyle dönemlerde işini iyi yönetemeyen piyasada kalması, kalacak şeyi dirayeti gösteremeyen firmaların da yani sistemden çekilmesinin de gayri ihtiyari bir sonucu, hatta faydası olduğunu da söylemekte yarar var yani.
Ya o sizin fayda dediğiniz şey Hazine Maliye Bakanı ilk geldiği andan itibaren söylemiş olduğu hususlardan bir tanesi yani. Yıllarca firmalar hak etmedikleri şekilde bankalar tarafından idare edilmişler. Ama önümüzdeki dönemde ya bu zombi diye tabir edilen idare edilmemesi, yüzdürmemesi gereken firmaların yüzdürülmemesi konusunda bir irade var. Onun önündeki tek irade özellikle istihdamla alakalı. İnsanlar az para kazanabilirler. Bir şekilde gelir varsa onunla alakalı kendilerini adapte eder. Ama hiç para kazanamadıkları zaman da insanların sosyal refah, sosyal barış anlamında farklı yerlere evrilme ihtimali var. Dolayısıyla siyaset bunu nasıl karşılar, nasıl yorumlar sorusunun cevabını şu an açıkçası ben bilmiyorum. Ama gördüğüm şey şu, bu tabii eliminasyon içerisinde bir hayli firma bir şekilde piyasadan çekilecek. Öyle gözüküyor.
Şimdi verginin dolaylı değil doğrudan vergilerin artırılmasına ilişkin politika söz konusu. Burada sağlanacak ilerlemeler biraz ülke ekonomisinin önünü açabilir. Ancak şu anki vergi artışlarının da bir takım yatırımlara ve özellikle ülkeye girecek doğrudan yatırımları da teşvik ettiğini de söyleyemeyiz. Bu arada teşviklerden bahsetmekte yarar var. Çok yoğun bir teşvik uygulayan ülkeyiz. Bu teşvikler içerisinde Avrupa Birliği dış kaynaklardan da gelen teşvikler var. Özellikle sıfır karbon emisyonuyla ilgili önemli teşvikler var. Ve riskler de var. Özellikle ihracatımızı Avrupa ülkelerine yapılacak ihracatımızı etkileyen şunu vurgulamakta yarar var. Firmaların KOBİ ölçeği olsun, küçük KOBİ ya da daha büyük ölçekteki firmalara yönelik ciddi teşvikler var. Ama bu teşvikleri anlamak, algılamak ve uygulamak, başvurularda bulunmak gerekiyor. Çünkü TÜBİTAK'tan tutun birçok devlet kuruluşu çağrılar açıyor. Bunun ötesinde finans sistemi de eğer siz yeşil ekonomiye yönelik bir yatırım yapacaksanız veya bir üretiminiz var, kendi enerjinizi üretmeye yönelik bir yatırımınız varsa daha makul maliyetlerle kredi imkanı bulabilirsiniz. Bunları iyi değerlendirmek, bunlara da zaman ayırmak gerekir. Ancak böyle durumlarda da iş adamları, özellikle şirketi yönetenler günü kurtarmaya odaklandıkları için bu tür fırsatları kaçırabilirler.
Görmüyorlar şu an.
Görmüyorlar. Bu konuda dış kaynak da kullanabilirler, danışmanlık alabilirler. Ancak şunu vurgulamakta yarar var. Her firmanın kendi gerçeklerini bir danışmana anlatmanın da bir takım zorlukları var. Bu noktaya kafa yormaları bu yöneticilerinin veya bu konulara eğilecek uzmanlığı da edinmelerinde yarar var. Çünkü önemli bir kaynak, hele hele bu dönemde kullanılması ciddi soluk aldırabilir firmalara.
Evet. Gördüm. Elinizi gösterdiniz.
Intel ile ilgili ne dersiniz Ünsal Bey?
Buyurun siz deyin. Intel
şu anda zamanında Nvidia kasıp kavuruyor. Bunun yanı sıra onun dışındaki klasik anlamda çip üreticileri, bunun dünya devi Intel, dünyadaki en yenilikçi, inovatif ve en büyük paya sahip Intel içine düştüğü durumdan çıkamıyor. Ve 10 bin üzerinde çalışanını işten çıkaracak ve kar dağıtımını askıya almış durumda ve hisse değeri de hızla değer kaybediyor. ki patronunun, CEO'sunun kitabını hatırlıyorsunuz. Kitabın adı sadece Paranoyaklar Ayakta Kalır adında bir kitap yayınlamıştı. Ve rakiplerden sürekli korkmak gerektiğini, rakiplerin neler yapabileceğini öngörüp onların yerine kendisinin yapması için. Hatta enteresan bir yapılanmaya gitmişti şirketinde.
Ya şimdi burada herkes bir kere, yani o paranoyanın hepimiz için geçerli olduğu gün gibi ortada. Yalnız dozunu kaçırdığınız zaman bu sefer yapabileceklerinize göz ardı diyorsunuz. En komik olan şey de vakti zamanında böyle kurumsal iletişiminin üst seviyede olduğu dönemde bu firma şunu söylüyordu. 2100 yılının çiplerini ürettik. Hazır depomuzda bekliyor. Ya da işte tasarladık bilmem ne. Öyle olmadığını görüyorsunuz. Yani kuru gürültü olduğunu görüyorsunuz bazı şeylerin. Geçmişte anlı şanlı birçok firmanın şu an olmadığını görmek gibi, teknoloji firmalarından bahsediyorum. Dolayısıyla yani evet, iddia olmakta fayda var. Fakat içi boş iddia sadece ve sadece sizi hedef haline getirir. Gelen giden döver geçer diyelim.
Burada geleceğin ürünü değil, yeteneği muhafaza etmek ve geliştirmek önemli olan. Birden
hem geleceğin ürününü hem de onu yapabilecek olan insanları bünyenizde tutmak. Bir de kırılım zamanları vardır. Özellikle bu teknolojiyle alakalı kırılım zamanlarında önde giderken birden arkaya düşme ihtimali var. İşte bunu uzay teknolojisinde görebiliriz, savunma sanayinde görebiliriz, mobil teknolojide görebiliriz, her yerde görebiliriz. Evet, anladım, işaretinizi gördüm. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce gördüklerimizi aktarmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.